Ayrım 20.
Fikirlerim açık bir yaz gecesinin yıldızları kadar seçkin ve pırıl pırıldı. Varlığım etrafıma masum bir sükunet ve emniyet neşrediyordu diyebilirim. İşte kenarında sendelediğim uçuruma karşı Afife'yi de beni de aldatan bu olmuştu. O ağzımdan çıkan kelimelerin açık delaletine rağmen bahsettiğim insanın kendi olmasına bir türlü ihtimal veremiyor, belki hatta şüphesinden utanıyordu. Gözlerini havaya kaldırarak kendi kendine sorar gibi, belki tanıyorum, belki tanımıyorum. Ateş gecesinden biraz evvel, kim olabilir acaba dedi. Bu Afife'nin seri halindeki suallerinin en vahimiydi. Vereceğim cevapla her şeyin tamir edilmez bir surette biteceği göz önünde olduğuna göre bir saniye bir uyanıklık bana kendimi toplatabilirdi. Fakat belki de şaşkınlığın bir başka şekli olan ve çiçekli bir balkona çıkar gibi mesut adımlarla dar ağacı iskemlesine çıkan bazı mahkumlarda görülen seri ve neşeli sükunetimle "Siz küçük abla," dedim, "siz." Afife gözlerini açarak bir çığlık kopardı. "Ne dediniz? Ne dediniz?" Sonra hala kenarlarıyla oynadığı ve şakakları üzerine gerdiği papazyayı birdenbire yüzüne kapadı. O andaki şaşkınlığıma rağmen çehresini gece karanlığında kendisine bakan gözlere karşı saklamak için yapılmışa benzeyen bu jest hala gözümün önündedir. İşte o zaman çıkardığım kazanın azameti birdenbire bütün neticeleriyle karşımda belirdi ve sinirlerimde beklenen boşanmayı yaptı. Havaya atıp tutmakla eğlendiği bir antika billuru düşürüp parçaladığını gören bir çocuk dehşetiyle titremeye ve ağlamaya başladım. Aynı zamanda ellerimi açarak şimdi hatırlayamadığım saçma sapan kelimelerle ona yalvarıyordum. Fakat hiçbir yalvarma, Afife'nin biraz sonra açtığı yüzündeki donuk huşumeti gideremeyecekti. Yüzüme bakmaya mecbur kalmamak için yan dönüyor, ne yapacağımızı, bu çirkin vaziyetten nasıl sıyrılacağımızı kendi kestiremediği için dimdik ve hareketsiz duruyordu. Başladığım tarzda devamı muvaffak olaydım, netice belki başka türlü olabilecekti. Fakat biraz evvel sükunetimin verdiği parlak bakışlarla, derin sesle ve bütün jestlerimdeki hesaplı ve muammalı ahenkle hemen hemen zarif bir genç erkekken, şimdi ceza korkusuyla afallamış bir mektep çocuğu gibi gülünçtüm. Gözyaşlarım dudaklarımın uçlarından ağzıma sızıyor, sesim kah tıkanıp kah açılıyor ve sivri ince vücudumu bir örümceğe benzeten uzun kol ve bacaklarım sarsak otomat hareketleriyle oynuyordu. Hasılı bir aşk sahnesi için ne kadar gülünç bir mahluk tasavvuru mümkünse, tesessürün hakiki ve samimisi bir insanı ne kadar zerafetsiz ve ahmak yapabilirse öyleydim. Zillet ve sefaletin son mertebesi. Afife hala bir şey söylemiyordu. Bir aralık sözlerimin bitecek gibi olmadığını görerek yürüyüp gitmek istedi. Fakat derhal yolunu kestiğim görünce şaşkınlık ve yeisle münasebetsiz bir hareket yapmamdan, ellerine ve dizlerine sarılmamdan korkarak durdu, bir iki adım geri çekildi. Sonra "Bırakınız gideyim rica ederim," dedi. Sesinde o kadar hakim bir sükunet vardı ki gayri ihtiyari sarsıldım. Fakat hala yolunun üstünden çekilmemekte devam ediyordum. "Şimdi beni affetmeyeceksiniz değil mi?" Cevap yok. "Hakkınız var. Ben çok fena yaptım ama yine siz sebep oldunuz." Yine sükut. "Evet, evet, siz sebep oldunuz. O kadar ıstırap çektiğim halde bir şey söyledim mi size? Sormasaydınız yine söylemeyecektim." "Beni artık evinize de sokmayacaksınız, öyle değil mi?" "Belki kardeşlerinize de söyleyeceksiniz." "Sizi artık göremeyeceğim değil mi?" "Göremeyeceğim, fakat ne çıkar? Zaten çok yaşamayacağım ki." Afife suallerime bir küçük işaretle bile cevap vermediği halde ben, her birinden sonra en fena cevabı almış gibi bir ümitsizlik hareketi yapıyor ve devam ediyordum. İlk dakikaların şaşkınlığından sonra bir parça kendimi toplamıştım. Hatta sağa sola biraz bocaladıktan sonra Afife'nin zayıf damarını nihayet yakalamış olduğuma göre farkında olmadan tekrar hile ve hurdaya başlamış sayılırdım. Çünkü tabii olması mümkün olamayan acı bir gülümseme ile dudaklarımdan dökülen bu zaten çok yaşamayacağım ki cümlesi Afife'yi ok gibi vurmuştu. Kendini tutamayarak adeta haykırdı. O nasıl söz, deli çocuk. Deli çocuk. Bütün toyluğuma rağmen bu deli çocuktaki fevkaladeliği içimde tatlı bir ezintiyle hissettim. Bu söz aramızdaki yabancılığı kaldırıyor, bana darılındığı halde yine acınacak ve alakadar olunacak aile çocuğu vaziyetimi iade ediyordu. Evet, Skalavakilerin zayıf damarı artık elimdeydi. Gittikçe hesaplı ve kendime hakim devam ettim. Siz herkesten iyi biliyorsunuz ki ben zavallı bir hastayım. Siz bir tarihte İzmir'e gidecektiniz ya, hani kuyunun yanında ağlayarak rezil olduğum gün, işte o gün bu haberin doğru olmadığını sizin ağzınızdan işitmeseydim kendimi öldürecektim. Hatta size bir mektup bile yazmıştım. Mendilimle kuruladığım gözlerimi kapadım. Gecelerce uğraştığım için harfi harfine aklımda kalmış olan mektubu ezbere okumaya başladım. Sözlerimin doğruluğunu Afife'ye ispat edecek bir vesika diye okuduğum bu mektup yeni bir ilanı aşk demekti. Fakat o bu nüktenin farkında olmuyor, zihni sırf benim ölümümle meşgul, derin bir hayret ve teessürle dinliyordu. Bu okumanın komedi cephesi sesime ve jestlerime müessir bir masumiyet verirken vakanın doğru olan tarafı beni tekrar ağlatıyor ve Afife'de tehlikenin ciddiyetine şüphe bırakmıyordu. Hasta. Büyük abla, küçük abla ve galiba bütün Skalavakiler görgüleriyle uzlaştıramadıkları bir basit suçunuz için sizi kırabilirlerdi. Fakat hasta olduğunuz, yaralı olduğunuz dakikadan itibaren gözlerinde kutsi bir mahluktunuz. Artık o zaman ailenin bu garip zaafını dilediğiniz gibi istismar etmek insafınıza kalmış bir şeydi. Ben artık haşin ahlaklı Afife karşısında suçlu bir çocuk değildim. Sadece acınacak bir hastaydım. Afife kaşları çatılmış, gözleri dalgın, yere, göğe, dağlara bakıyor, ne yapacağını bilemiyordu. Nihayet yüzüme bakmadan, "Bakınız Murat Bey," dedi. "Yaptığınız büyük kabahat, affedilmeyecek kadar büyük kabahat. Fakat burada kimseniz yok. Bir delilik yapmanızı istemiyorum. Sizi bir şartla affedeceğim. Bundan sonra ne bana ne kimseye, anlıyor musunuz? Bu mesele hakkında ne bana ne kimseye bir kelime yok." Zavallı Afife'nin de kendisine göre bir komediciliği vardı. Anlaşılan benim kendimi tutamayarak olamayacak birisine bu meseleyi açmamdan korkuyor, bu sözleriyle bunu emniyet altına almak istiyordu. Boynumu bükerek "Yemin ediyorum," dedim. "Ben yaşlı başlı bir kadınım, evli ve çocuklu bir kadın. Duyacak olurlarsa ölürüm. Madem ki size yemin ettim." Afife'nin bana daha bir şeyler söylemek istediğini anlıyordum. Fakat buna bir türlü karar veremiyor. Üzüntüden papaziyesinin kenarlarını yırtıyordu. Nihayet bir şey daha dedi. "Kimsenin bir şey bilmeyeceğine göre size nasihat vermek de bana düşüyor. Artık üzülmeyeceksiniz, düşünmeyeceksiniz. Anlıyor musunuz? Hiç düşünmeyeceksiniz." Suali anlamamış gibi yalancı bir saflıkla "Neyi?" dedim. Zavallı Afife beni demeye utandı. Fakat sualimi tekrar cevapsız bırakmak da isteyemeyerek "Böyle şeyler düşünmeyeceksiniz işte," dedi. "Yahut da düşünürseniz bu kadar kız var. Seniye, Rina." "Seniye, evet. Fakat niçin Rina?" "Kilise mahallesindeki kızlar arasında bilhassa Rina'nın beni meşgul ettiğini Afife nereden biliyor?" O devam etti. "Çocukluk yok artık. Aç kalmayacaksınız, dikenlerin üzerine yatmayacaksınız. Hiçbir delilik yapmayacaksınız. Söz veriyorum." "Söz kafi değil, yemin edin." "Yemin. En sevdiğim insanın üzerine, annenizin üstüne, anlıyorum. Artık eskiden neysek yine oyuz. Ben sizin ablanızım. Haydi şimdi gidelim." 23. Aşk yahut hastalığımın başlangıcından beri uykularım intizamını kaybetmişti. Geceleri dalgın bir uyku içinde uyurken başımda birdenbire bir ampul yanmış gibi hiç sebepsiz birkaç nöbet gözlerim açılırdı. Ne zihnimde bir rüya artığı ne bir yerimde bu ani uyanmayı izah edecek bir ağrı ve sızı. Bilakis tam ruh ve vücut rahatlığına delalet eden bir boşluk ve sükunet. Fakat bu hal pek az süren, neden ileri geldiği belli olmayan bir geniş ümitsizliğin, hiçbir şekil ve bahanesi olmayan hemen hemen mücerret bir acının dalga dalga göğsümü kapladığını duyardım. Afife'ye derdimi söyledikten sonra bir iki hafta bu uyanışlar daha sıklaştı. Fakat o sebep ve bahanesi görünmediği için çaresi de görünmeyen ağır bedbahtlıktan eser kalmamıştı. Uyanır uyanmaz ilk düşüncem, o kendisini sevdiğim biliyor artık oluyor ve bu cümleyi yüksek sesle tekrar ederek dinliyordum. Her defasında bunu henüz öğreniyormuşum gibi yüreğim yepyeni sevinçler, heyecanlar, huşularla sarsılıyordu. Yeni vahye eren ve kendini başka bir insan hissederek varlığından ürken bir peygamber huşu. O kendisini sevdiğimi biliyor artık. Yaptığımdan utanmıyordum. Mukabilinde beklenecek bir şeyim de olmasa, evli ve çocuklu bir kadına kendisini sevdiğimi söylemeye cesaret etmiş olmak bana adeta büyük bir insan gururu veriyordu. Sonra yenilik daima ümittir. Yeni muhit, yeni ev, yeni rejim en bezgin insana mutlaka bir parça bir şey bekletir. Bu yeni vaziyetten hayal meyal bazı kazançlar umuyordum. Afife henüz bıyıkları bile çıkmamış bir çocuğa elbette tenezzül etmeyecek. Fakat ne de olsa ben onun için eski çocuk değilim. Artık kendisini ölesiye sevdiğimi biliyor. Belki münasebetsizliğime kızıyor. Belki de beni ahlaksız olarak ayıplıyor. Fakat ister istemez benimle meşgul oluyor. Kendim kıvranırken onu da rahat bırakmadığımdan eminim. Evlerinde akşam yemeğinden sonra ismim geçtiği vakit sinirli bir hareketle yerinden kalktığını, kızarmış çehresini pencerenin camına dayayarak karanlık bahçeyi seyrettiğini görüyorum. Benim hakkımdaki konuşma devam ediyorsa gayri ihtiyari arkasına kulak veriyor, bahis hastalığıma dairse omuzlarını silkerek kendi kendine ölsün terbiyesiz çocuk diyor. Fakat muhakkak ki aynı zamanda da bana acımaktan kendini alamıyor. Buna hiç şüphe yok. Afife'nin geceleri küçük odadaki karyolasına uzandığı zaman da benden kurtulamadığı muhakkaktı. Bu karyola bir zaman benim olmuştu. Pencerenin yanındaki koltukta otururken birçok defalar gözlerimin iki küçük böcek gibi yanaklarında, burnunda, dudaklarında gezindiğini hissederek ürpermişti. Aşkımın bu karyola da başladığını, içimdeki fesadı masum çocuk bakışlarıyla gizleyerek kendisini istediğimi biliyordu. Ne yapsa beni bu yataktan tamamıyla atmaya, yastığının bir kenarında benim de başımı görmemeye muktedir değildi. Ümidim hatta bu kadarla da kalmıyordu. Güzelce bir çocuktum. Bunu herkes söylüyor. Kilise mahallesinin kızları beni paylaşamıyordu. Bunun en yeni delili Seniye'nin çılgınlığı değil miydi? Gerçi Afife bunların hiçbirisine benzemezdi. Bir kere yaşça akran değildik. Sonra evli ve çocukluydu. Aramızda bir nevi akraba yakınlığı hasıl olmuştu. Nihayet ahlak ve namus meselelerinde mutaassıptı, mağrurdu. Çocuk diye bana daima tepeden bakmıştı. Hasılı o vakitki kafama göre Afife'nin beni bir genç erkek gözüyle görmesine bin bir mani vardı. Fakat kendisini 30 yaşındaki bir erkekten çok daha büyük bir ihtirasla sevdiğimi öğrendikten sonra onda bir parça değişiklik olmamış mıydı? O ne de olsa bir kadındı. Yüzümün bazı taraflarını o da Seniye gibi beğenmiş olabilirdi. Şu küçük Murat 3-5 yaş daha büyük olsaydı yahut ben Seniye yaşında bulunsaydım, beni bu kadar sevdiğine göre onunla evlenmek galiba fena bir şey olmayacaktı diye düşünmesine imkan yok muydu? Şimdi kendisine ne nazarla baktığımı öğrendikten sonra göz göze geldiğimiz yahut vücutlarımız tesadüfen birbirine süründüğü zaman duyduğu raşe bile benim çok lehime bir şeydi. Afife'ye karşı vaziyetim eskisinden çok daha mahcup, korkak ve miskindi. Fakat bu sadece bir hesap, bir hile, bir roldü. Kendimi yaptığımdan korkmuş ve utanmış göstermek istiyordum. Bu vaziyette sükutum, duruşlarım, her hareketim bir mana alacaktı. Ben de bir cüret, yeni bir tecavüz istidadı sezecek Afife'nin bir müdafaa vaziyeti alması ve hatta kendini büsbütün geri çekmesi tehlikesi vardı. Fakat beni ilk uçma teşebbüsünde kanadını kırmış bir sakat leylek yavrusu halinde görmesi onda bana karşı bir merhamet ve sempati uyandırabilirdi. Meşhur geceyi hatırlatacak her şeyden kaçınıyordum. Selim Bey ile küçük ablası Hatim'i sordukları zaman müfrit bir neşeyle çok iyi olduğumu ve artık hiçbir şeyim kalmadığını anlatıyordum. Son derece geveze ve şakacı olmuştum. Milas'a dair öğrendiğim ve hatta uydurduğum dedikoduları mübalağalı şekillerde anlatıyor, kilise mahallesindeki meşhur simaların, papaz, muhtar vesairenin taklitlerini yapıyordum. Hatta araya kilise mahallesindeki bazı kızlara karşı pek hissiz olmadığımı gösterecek çapkınca sözler de karıştırmaktan geri durmuyordum. Sonra ikide bir de yerli yersiz hayatın güzel, yaşamakla doyulamayacak derecede güzel bir şey olduğunu anlatıyordum. Fakat bütün bunları söylerken sesimde ve tavırlarımda hepsinin yalan olduğunu, yalnız Afife'ye anlatacak hesaplı bir hüzün ve yorgunluk nüansı vardı. Hesabım öyleydi ki Afife artık bir daha o meseleden bahsedilmemesini bana emretmiş olmasına rağmen kendisi dayanamayacak bir gün beni bir köşeye çekerek "Vaadinizde durmuyorsunuz. Yine beni düşünüyorsunuz. Sözlerinize, neşenize inanmıyorum. Siz ölmek istiyorsunuz. Bu yalancı neşeniz bana daha ziyade dokunuyor." yolunda bir şey söyleyecekti. Neticesi itibariyle doğru yahut yanlış bir hesap. Fakat o zamanki toyluğuma göre bu oldukça ustalıklı bir tertipti. Yalnız şu var ki sinsi hilekarlığım beni umduğum neticeye götürmedi. Hatta bilakis Afife benden kaçınıyor görülmekle beraber son derece resmi olmuştu. Sözlerime alaka göstermiyor, bazen beni yarıda bırakarak dışarı çıkıyor ve bir daha dönmüyordu. Hiçbir yerde yalnız kalmamamıza son derece dikkat etmekteydi. Beraber bulunduğumuz zaman kardeşi dışarı çıkacak olur ve kendisi de bir bahaneyle onu takip etmezse hizmetçiyi çağırarak lakırdıya tutuyordu. O kadar ki bir zaman sonra o geceyi hakikaten unutmuş olmasından şüpheye başladım. Bir aralık taktiği değiştirerek yeni eski şikayetlerime döndüm. Bunun da tesir etmediğini görünce daima yanımızda bulunan büyük ablanın Türkçeyi ve daha bazı şeyleri biraz güç anlamasından istifade ederek daha açık imalara başladım. Cesaretim gittikçe artıyordu. Afife'ye yeni bir hücumda bulunmak için adeta maddi bir fırsat arıyordum. Hatta her şeyi göze alarak iki defa mektup yazdım. Fakat Skalavakilerin kızı bütün bunlara karşı bir çakıl taşı kadar hareketsiz ve soğuktu. Artık benimle hemen hiç konuşmuyor, şakalaşmıyor, hatta kasten bile canını sıkacak şeyler yaptığım halde kızma tenezzülünü bile göstermiyordu. Bir gün gözünün önünde masa üstünde duran bir küçük fotoğrafın çerçevesinden çıkararak cebime koyduğum halde hiçbir heyecan göstermemişti. Afife'nin evvelki vaziyetinde gücenecek bir şey yoktu. Fakat şimdi her şeyi öğrendikten sonra bana bu kadar lakayt durması adeta gücüme gidiyor, insanlık gururumu kırıyordu. Onun bu istifafına karşı bir zaman sonra da içimde hafif bir kin duygusu belirmeye başladı. Bu kinin bir parçası da bana bu kadar tepeden bakan bir kadını sevmekte ısrar ettiğim için kendi kendime karşıydı. Afife'nin bana ait hiçbir hayal ve heyecanı bulunmadığına şüphem kalmadığı için ben de ona ait düşünce ve tahayyüllerimde artık eski zevki bulamıyordum. Hatıralar tesirlerini kaybetmeye başlamışlardı. Onun bazı sözlerine ve jestlerine kendi hayalimle izafe ettiğim kıymetleri birer birer geri alıyordum. Hasılı, başımın üstündeki tılsımlı ağaç beni hala yapraklarının gölgesi ve esrarengiz hışırtılarıyla sarsmakta devam ettiği halde ötesinden berisinden dal dal kurumaya başlıyordu. Bu belki de ağacın kuruma zamanı hakikaten geldiği içindi. Kendimi hala hasta zannetmeme rağmen kışı ve onu takip eden baharı oldukça iyi geçirdiğimi hatırlıyorum. Temmuz'da meşrutiyet inkılabı olunca bir kere daha şaşaladım. Selim Beyler 2 sene evvel annemle babam için yaptıkları gibi beni de Manastır Dağı'nın eteğine kadar araba ile selametlediler. Son defa Afife'nin elini sıkarken fazla bir teessür duymayışıma kendim de hayret ediyor, beklediğim büyük ıstırabın beni biraz sonra dağ yolunda yakalayacağını tahmin ediyordum. Fakat tepenin bir dönemecinde Milas'ı kaybederken ileride buraya dönmek ve Afife'yi tekrar görmek hakkındaki çocukça bir kararın beni teselliye kâfi olmasına göre hastalığın artık bittiğini hükmetmek daha doğru olurdu. İkinci kısım 1. 1918 yazı. Sürgünden dönüşümün tam 10. senesi. Yıkılan rejimin mirası İttihatçılar arasında kavga, dövüş pay edilmiş, kalburüstü kalan 5-10 kişiye mukabil ötekiler zaman zaman yapılan temizliklerle sindirilip susturulmuş yahut eski sürgünlerine iade edilmişlerdi. Parti buna mukabil müsavi hak davasına kalkışacak karakterde olmayan ve inkılap tarihinde rolü değilse de adı bulunan küçük ihvana şefkat kucağını açıyor ve onlara büyük memuriyetler, karlı işlerle mesut bir hayat yaşatmaya başlıyordu. Kardeşlerim ve ben bu ikinci sınıf ihvanlardandık. Arzumuz hilafına da olsa birkaç sene sürgün hayatı yaşamakla vatan ve inkılaba karşı kafi bir hizmette bulunmuş sayılıyorduk. Hele mühendis mektebinin parmağında mürekkep lekeleriyle sürgüne gönderilmiş 17 yaşındaki talebesi yalnız halk için değil İttihatçılar için de sempatik bir küçük kahraman oluvermişti. Milas'tan dönüşümün ikinci ayında Nafian Nezareti beni Avrupa'da tahsile gönderdi. 5 sene Almanya'da kalarak oldukça muvaffakiyetli bir tahsil yaptım. Dönüşte Anadolu'da bir yere gönderileceğimi beklerken yine eski vatani hizmetime hürmeten beni İstanbul'da alıkoydular. Birkaç defa resmi heyetlerle Avrupa'ya gönderildim. Sonra umumi harpte yine büyükler tarafından sevilen ve tutulan eski küçük sürgün sıfatıyla ufak tefek ticaret işlerine atıldım ve birkaç sene içinde halime göre küçük bir harp zengini vaziyetine geldim. Zekaca biraz durgun olmakla beraber kalp ve ahlakça benimle kıyas edilemeyecek kadar yüksek vazife adamları olan kardeşlerim de süratle ilerlemişlerdi. Büyük ağabeyim Suriye'de kumandandı. Enver'in sınıf arkadaşı olan küçük ağabeyim Harbiye Nezaretinde ehemmiyetli bir mevki işgal ediyordu. Aradan 10 sene gibi büyükçe bir zaman geçmiş olmasına rağmen aile kadromuzda büyük bir değişiklik yoktu. Yalnız Balkan Muharebesi'nde babamı kaybetmiştik. Annem 70'i geçen yaşına ve öteden beri bozuk sıhhatine rağmen yaşıyor ve bir kaza olmazsa daha bir zaman bizi ağlatmayacak gibi görünüyordu.